Ayrım 32.
Bu gazetenin korkunç bir Yahudi düşmanlığı körüklediği Selma'nın dikkatini çekmişti. Yahudi mahallesinden söz ederken, yağlı pardesüleri içinde sakallı herifler, su birikintilerinde çöple oynayan çocuklar, uzun burunlu, tıkız saçlı insanlar, fiyatlara %80 zam yapan tüccarlar diye yazıyor, sonra da iğrenmiş gibi yazıyı şöyle bitiriyordu. Burada her şey Yahudi kokuyor. Sağlık ve temizlik mücadelesi yapalım derken Paris'in bu ortalık yerindeki lekeyi bırakacak mıyız? Bir başka gazeteci daha siyasi bir yaklaşımla Fransa'nın başına bütün felaketlerin Yahudiler yüzünden geldiğini yazıyordu. 1936 yılında işçi-işveren ilişkilerini bozmuş olan, iflasa ve işsizliğe yol açan sözde sosyal yasaları bunlar başımıza sardı. Dükkanlara ilanlar asılıyordu. Yahudiler giremez. Bu etkili olmaktan çok hakaret amacı taşıyan bir ilandı. Bütün müşterilerin kimliğine bakacak değillerdi ya. Ama 27 Eylül günü ilk ciddi adım atıldı. Almanların yayınladıkları emire göre bütün Yahudiler kendilerini özel kayıt defterine kaydettireceklerdi. Charlotte kararlı bir tavırla, "İsterse hepsi koşa koşa gitsin, ben gitmeyeceğim," dedi. Charlotte, Maggie Roof'ta dikişçiydi ve Martris sokağında bir oda tutmuştu. Selma'ya özellikle şıklığına hayrandı. İki kadın Charlotte'un Selma'yı baştan aşağıya süzüp, "Üzerinizdeki elbiseyi ben diktim," dediği günden beri dost olmuşlardı. Sonra Selma'nın şaşkın bakışlarını aldırmayarak kenar baskısına bakmış ve "Tabii ya," demişti. "Atölye şefi bu kıvrımları benim gibi yapan başka biri olmadığını söyler hep." Charlotte iyice böbürlenmişti. Daha sonra Selma ona gece elbiselerini vermiş, satmasını istemiş, o da bu görevi eksiksiz yerine getirmişti. Para almayı kesinlikle reddettiği için Selma onu ara sıra yemeğe götürür, genç kız da Paris bitirimlerine özgü alaycılıkla artık Selma'nın içinde bulunmadığı sosyete dünyasının son dedikodularını anlatırdı. Selma yiyeceğin karneye bağlanması üzerine süt kuponlarını kendisine verdiği için Charlotte'a minnettardı. "Zaten süt midemi bulandırır," demişti. İşte Charlotte kendini kaydettirmemeye kararlıydı. Nereden bilecekler? Adım Fransız adı. Gerisine gelince, erkek değilim ki sünnetli olup olmadığıma baksınlar. Yaptığı şakaya kendisi de çok gülmüştü. 3 hafta sonra Vichy hükümeti Yahudilerin statüsü ile ilgili bir kararname çıkardı. Buna göre Yahudiler, milli güvenlik nedeniyle devlet memuru, avukat, hakim, öğretmen, subay, basın ve radyo mensubu, sinema veya tiyatro oyuncusu, eczacı ve dişçi olamayacaklardı. Charlotte Selma'ya, "Gördünüz mü?" dedi. "Haklıymışım. Bakan olmak gibi bir niyetim yok. Ama alt tarafı vebalı mıyız yani?" O günü Madame Emilie, gerçek bir Fransız olarak, "Kemküm etmenin gereği yok," diye homurdandı. "Mareşal büyük adam." Fırsattan istifade Yahudi müşterilerinin oda kiralarını bir kat artırdı. Charlotte'dan zam istememişti. Yahudi olduğunu bilmiyor muydu? Pek olası değildi. Patron müşterilerine ait her şeyi bilirdi. Ama belki de kızcağızın ancak geçinebildiğini gördüğünden ona dokunmamıştı. Selma hakkında kötü düşünmüşüm demişti kendi kendine. Yanılmamıştı. Birkaç gün sonra iki polis Charlotte'u tutuklamaya geldi. Korkudan donup kalan kiracıların önünde haykırıp duruyordu. "Yanlışınız var, Fransızım ben." "Onu karakolda anlatırsın." Genç kızı sırıtarak zorla sürüklediler. Ama onu götürmeden önce Charlotte kaşla göz arasında Selma'ya "İhtiyar cadıdan sakın," diyebildi. Charlotte bir daha dönmedi. Ertesi günü ev sahibesi yeni satın aldığı elbisenin keyfini çıkarıyordu. Biraz parası olduğu günlerde Selma ara sıra Lapin Agile uğruyordu. Freddy'den gitar alıp eski şarkıları söylemesi ve kabareye gelen bohem müşterilerin gürültüsü hoşuna gidiyordu. Birkaç gün önce gençlerden oluşan bir grupla tanışmış ve onlar da kendisini hemen benimsemişlerdi. Aralarında Franco'dan kaçan İspanyollar, Fransa'ya sığınmış ve Almanların Paris'e gelişlerinde şaşkına dönmüş Çekler ve Polonyalılar vardı. Rahat, sevecen ve sıcakkanlı olan bu çocukların önem verdikleri tek şey ağız sıkılığıydı. Burada kimse kimseye soru sormuyor, bir süre önce aralarında olanlar birdenbire yok oluverirken yerlerine yenileri geliyordu. Hiç kuşkusuz isimleri de takmaydı. Neyle geçiniyorlardı? Herhalde ufak tefek uygunsuz işlerle. Selma bunların ne denli becerikli olduklarını görmüştü. Sır vermez olduklarını görünce Selma'ya sahte yiyecek karnesi bulmuşlar ve beyaz vizonu ile Hermes çantalarını, 20 kadar ayakkabısını, artık böylesi bulunmuyor dedikleri deri eşyalarını onun adına satmışlardı. Asla politikadan konuşmazlardı ama Selma herkesten önce bir takım şeylerden haberdar olduklarını fark etmişti. Örneğin 11 Kasım'da Zafer Abidesi'nin altında Alman askerlerinin öğrencileri kurşunlamaları gibi. Selma birkaç kez garip konuşmalara tanık olmuş ve hepsi deli dolu olan ve bütün dertleri para kazanmakmış gibi görünen bu çocukların örgütlenmeye başladığı söylenen direniş hareketinden olmalarından kuşkulanmıştı. Bu grup bazen özel olarak düzenlenmiş, ışıkları ayarlanmış, gürültü çıkarmayan bir yeraltı kulübüne dans etmeye giderdi. Aslında bu tehlikeli bir işti çünkü yasaktı. Gece sokağa çıkma yasağı gece yarısı başladığı için de tan ağarıncaya kadar dans edilirdi. Selma ilk kez sabaha karşı döndüğünde Zeyneli giyinik halde iskemlesinin üzerinde oturmuş beklerken buldu. Endişeden bütün gece gözlerini kırpmamıştı. Selma'ya hiçbir şey söylememiş, sadece bakmıştı. Zeynel'in en büyük sitemi de buydu. Selma gidip yanına oturdu. "Aa, anla beni, bu odada boğulacak gibi oluyorum. Gündüzleri çocuğum beni o kadar oyalıyor ki bütün dertlerimi unutuyorum. Ama gece olmuyor mu? Bu berhanede tek başıma kötü şeyler kuruyorum. O zaman da uykum kaçıyor." Zeynel Selma'nın elini alıp dudaklarına götürdü. "Affet prensesim, ben bencil bir ihtiyarım. Siz ise çok gençsiniz. Bu hayat size göre değil. Mutlu olmanız için hayatım feda olsun." Zeynel'in gözleri yaşardı, sesi titredi. "Ama korkuyorum. Size bir şey olursa küçük kızımız ne yapar?" Selma içini rahatlatmak için gülmeye başladı. "Korkulacak hiçbir şey yok. Hem çok dikkatli davranıyorum." Ama onun haklı olduğunu biliyordu. Daha az çıkmaya başlamış, odanın duvarlarını kaplamak, sarileri ile ışığı, siperler uydurmak gibi işlerle oyalanır olmuştu. Bütün bu rengarenk kumaşlarla oda biraz çingene odasına dönmüştü ama en azından iç açıcıydı ve Selma kendini iyi hissediyordu. Kimilerinin giyeceği bile yokken tüm bu savurganlığı eleştirmeye kalkışan patron kadına ise Zeynel, prenses kimseye hesap vermek zorunda değil diye kafa tutuyordu. Kirayı yükseltecek korkusuyla Selma'nın karşı koymasına aldırmaksızın Zeynel kendisine prenses demeyi sürdürüyordu. "Anlamıyorsunuz, ben bu insanları bilirim. Onlara yukarıdan bakmazsanız sizi ezmeye kalkışırlar." Haklıydı. Odanın kirası artmadığı gibi Selma'nın parası olmadığını anlayan patron kadın, diğerlerine yaptığı gibi hayatı çekilmez hale getirmek yerine durum normale döndüğünde hanımefendinin kendisi için yapılan fedakarlıkları hatırlayacağından emin olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Selma bıkkın, kadının her dediğine başını sallıyor, ödüllendirileceğini vaat ediyor ve ne gibi fedakarlıklar dememek için kendini zor tutuyordu. Belki kendisine hakaret etmeyişi kadın için fedakarlıkların en büyüğüydü. Sahte kuponlara rağmen alışveriş gün geçtikçe güçleşiyordu. Kara borsa dışında hemen hiçbir şey bulunmuyordu. Kara borsada ise hemen her şey vardı ama yaklaşılması olanaksızdı. Selma çocuk için gerekli olanı alıyor, Kendisi ve Zeynel yer elması ve şalgam ile besleniyordu. Patates bile lüks olmuştu. Gazeteler 3 hafta evvelinden patatesin piyasaya çıkacağını yazıyorlardı. Günde 28 gram et ve 50 gram siyah ekmeğe hakları vardı. Ayda 1 kilo da şekere. Kahveye gelince çoktan hayal olmuştu. Ama gazeteler arpa ile nasıl harika kahve yapılacağının tarifini veriyorlardı. Zeynel'in tiryakisi olduğu tütüne gelince mısır püskülü ile yetinmesi gerekmekteydi. A alışverişi üstlenmişti. Çünkü bu az miktardaki yiyeceği alabilmek için bütün gün kuyrukta bekleniyordu. Bu işin kendi işi olduğunu, prenseslerin böyle işler yapamayacaklarını söylüyor, sefaletleri içinde bile bir başka çağda kalmış bu gibi ayrıntılar üzerinde duruyordu. Selma direnmekten vazgeçmişti. Çünkü Zeynel'in sıkı sıkıya sarıldığı bu değerlere havaya olduğu kadar ihtiyaç duyduğunu anlamıştı. Zeynel'in belli etmediği, Selma için duyduğu endişeydi. Gerçi genç kadın hiçbir vakit şişman olmamıştı ama şimdi üfürsen uçacak gibiydi. Sokakta kaç kez fenalık geçirmiş ve insanlar bu kadar güzel giyinen bir hanımefendinin aç olabileceğine ihtimal vermemişlerdi. Ama Selma'nın buna aldırış ettiği yoktu. Yemek yemeye yemeye midesi küçülmüştü. Esas alışamadığı soğuk havaydı. 1940 kışı korkunçtu. Dışarıda da içeride de titreniyordu. Yakacak yoktu. Selma odayı havalandırmak için pencereyi açamıyordu. Dışarıdan buz gibi hava geliyordu. Bir sabah baştan karasını ölmüş buldu. Soğuktan donmuştu. O ana kadar her şeye katlanmış olan Selma gözyaşlarını tutamadı. Giden sanki Harvey'den bir parçaydı. Bunun uğursuzluk getireceğine inanmak istemiyordu ama elinde değildi. Doğuda bu gibi işaretlere duyarlı olunurdu. Zeynel bir kuş için bu kadar ağlamasını anlamamıştı. O pek hassas olan küçük kız için kaygılanıyordu. Selma yatağa giyinik giriyor, çocuğu da koynuna alıyordu. Çocuğun hastalanabileceği düşüncesi onu deli ediyordu. Kendi yiyeceğinden kısarak çocuğu doğru dürüst beslese de soğuğa karşı ne yapabilirdi? Üstelik Mers el Kebir sonuncu kürk mantosunu da elinden almıştı. 1940 Temmuz'unda İngiliz uçakları Cezayir'de bulunan Fransız donanmasının yarısını Almanların eline geçmemesi için batırdığında Petainciler müthiş heyecanlanıp kızmışlardı. Parislilerin büyük kısmı da öyle. O günden beri Madame Emilie, İngiliz hainlerine küfür etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor, Selma'ya da kızgın bakışlar fırlatıyordu. Bu yüzden Selma, Zeynel'in incikler, boncuklar, ilişi kumaşlar ile kadını yumuşatmasını söylemişti. Badalpur kadınlarının ranilerine verdikleri ve genç kadının bir çeşit Hindistan toprağı gibi alıp getirdiği tüm o armağanlara patron kadın, benim egzotik boncuklarım dedikçe Selma'nın yüreği sızlıyor ama arkadaşlarının kendisini anlayacaklarını biliyordu. O soğuk Ekim akşamı Selma lütf mantosuna sarılmış sokağa çıkmak üzereyken Madame Emilie de kendisine çapraz bakışlar fırlatarak İngilizlerin bu kadar şık olduklarını bilmezdim demişti. Doğrudan doğruya ilk kez Selma'nın uyrukluğundan söz ediyordu. Selma hiçbir şey söylemeden kürkünü çıkarmış, ona uzatmış ve kadının sahte sırnaşmalarına tanık olmamak için odasına çıkmıştı. Şimdi -15'e kadar inen soğuktan çok baharın ılık havasına uygun mantosunu giyiyor ve sokakta üşümemek için hızlı adımlarla yürüyor, adeta koşuyordu. Bir süredir kendisini çok halsiz hissediyordu. Bazen sağ tarafına bir ağrı saplanıyor ama sadece birkaç saniye sürüyordu. Son haftalar ağrı artmıştı. Zeynel'e hiçbir şey söylememişti. Onu daha çok kaygılandırmaktan başka ne işe yarardı? Zavallıcık da pek iyi değildi. Zayıflamış, sıskası çıkmıştı. Selma doğru dürüst bir doktora gitmesi, gerekli ilaçları alması gerektiğini biliyordu ama bu pahalı bir işti. Hemen hiç paraları kalmamıştı. Sonra biraz daha iyi beslenecek olsa her şeyin yoluna gireceğinden emindi. Yemeklere koyduğu hileli yağ yüzünden olmalıydı. Karaciğeri oldum olası hassastı. Önemli bir şey değildir, değil mi hayatım? Çocuğu kucağına alıp sarıldı. Hiç değilse siz bir tanem, güller gibisiniz. Dünyanın en güzel küçük kızı sizsiniz. Bunu söyleyen anneniz ve yalanı pek az söyler. Göreceksiniz, savaş bitince ikimiz bir arada ne güzel günler geçireceğiz. Çocuğu dizlerinin üzerine oturtarak hoplatmaya başladı. Çocuk keyiflenmiş, sevinç çığlıkları atıyor, annesi her durduğunda öfkeleniyordu. Vay vay, hanımefendi şimdiden kafa tutuyor. Haklısın canım, ben seni törpüleyip cilalamak niyetinde değilim hiç. Seni terbiyeli bir salon maymunu da yapmayacağım. Sen neysen o olacaksın. Hayatını yaşadığın için kimseye hesap verecek değilsin. Anneciğinin bunu anlaması için 29 yaşına gelmesi gerektiğini düşündükçe. Harvey olmasaydı bunu anlayacak mıydı? Harvey. İlk başlarda kendisini özgür olmaya zorladığında ona ne kadar da kızmıştı. Hele ona akıl danıştığı vakitler. Dolu dolu yaşadıktan sonra her amacın aynı değeri taşıdığını, önemli olanın ulaşmak değil, yürümek, hatta ayağa sürçmek olduğunu. Çünkü bunun yeni baştan değerlendirme yapmamıza olanak verdiğini söylediğinde ne çok öfkelenmişti. İdeallerin bizi kötülümleştiren, görmemizi ve duymamızı engelleyen şeyler olduğunu, sadece ahmaklarla zayıfların bir ideal uğruna hareket ettiklerini, çünkü dayanakları olmadan ayakta duramadıklarını söylerdi. Sonra, mutluluğun şu ya da bu olaydan kaynaklanmadığını ama bizim o anı olduğu gibi yaşamasını bilme yetimizden geldiğini, çünkü olaylara iyi ya da kötü rengi kendimizin verdiğini söylerdi. Ancak şimdi ne demek istediğini anlıyorum. Bunu anlayabilmek ve huzurlu olabilmek için savaşın çıkması, sefalet, yalnızlık gerekiyormuş. Şimdi mutluyum. Hayatı hiç bu kadar sevmemiştim. Yokluğa ve korkuya rağmen dünya hiç bu kadar aydınlık görünmemişti. Oysa baştan karanın ölümünden beri Selma Harvey'i bir daha hiç göremeyeceği hissine kapılmıştı. İradelerinin dışında bir şeyler oluşmaktaydı ve onları bir daha hiç buluşturmayacaktı. Birkaç hafta önce olsa bu düşünceden dolayı ümitsizliğe kapılırdı. Bugün sakindi. Ne olursa olsun göğüs gerebileceğinden emindi. Artık kırılgan, hassas, kendi kendini yiyen Selma değildi. Harvey'in dünyanın en güzel hediyesini sunduğu olgun bir kadındı. Bu hediye kendisini unutup sevmeyi öğrenmesiydi. Canım hayatım. Selma, radyonun çaldığı Strauss'un valsinin ritmine uyarak kızı kollarında dönüp duruyordu. Bak gör, hayatım ne güzel. Artık bu işin sırrını biliyorum. Sana söz veriyorum küçüğüm. Hiç mutsuz olmayacağız. Küçük kız kollarını annesinin boynuna dolamış, kahkahalar atıyor, annesi de önce yavaş yavaş, sonra daha hızlı, çok daha hızlı, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Birden, karnına bir hançer saplanmışçasına duyduğu acıyla sarsıldı. Boğuluyor, bağırmak istiyordu. Çocuk, çocuğu düşürmemeliydi. Bütün gücüyle masaya tutunmak istedi. Yanı başındaydı. Sendeledi. Dayanılmaz bir yanma içini kavuruyordu. Bir kor parçası, bir kül perdesi. Hiçbir şey görmez olmuştu. Düştüğünü hissetti. Durmadan düşüyordu. Vals devam ediyordu. Şen, şakrak, sürükleyici. Çocuk yerde baygın yatan annesinin yanında avaz avaz bağırıyordu. Çok sonra Zeynel alışverişten döndüğünde onları öyle bulacaktı. Selma yerde bembeyaz kesilmiş baygın yatıyordu. düşerken korkudan ağlayan küçük kızını koruyabilmişti. Hotel Dieu hastanesinde operatör odasında gidip geliyordu. Güçlü ellerine, mucize yarattığı söylenen ellerine bakıyordu. Bu kez başarılı olamamışlardı. Oysa yarı yarıya koma halinde onu getirdiklerinde derhal ameliyathaneye aldırmıştı. Akut peritonitti. Açmış, kesmiş, temizlemiş, dikmişti. Kaç saat sürdüğünü kendisi de bilmiyordu. Sessiz hemşirelerin yardımı ile saatlerce çalışmıştı. O kadar gençti ki. Onu bu beladan mutlaka kurtarması gerekiyordu. Karnını kapatıp diktiğinde rahat bir nefes almıştı. Ezeli rakibi bu olayda kazanamayacaktı. Ama gece ateş yükselmiş ve septiseminin yayıldığını anlamıştı. Belki onu tekrar kurtaracak antibiyotik denilen yeni ilaçlardı. Ama bunlar sadece Amerika'da vardı. Fransa'ya henüz gelmemişti. Hastalığın ilerlemesine, bu bembeyaz, şimdiden ölü rengini alan vücudu sarmasına seyirci kalmıştı. Artık her şey bitmişti. 24 saat bile sürmemişti. Enfeksiyon çok çabuk yayılmış, yokluktan, sefaletten tükenmiş olan bünye dayanamamıştı. Profesör yumruklarını sıktı. 20 yıldır ameliyat yapıyordu ve yaşam kavgasında yenildiği her seferde yüreği parçalanıyordu. Üstelik bu kez giden çok genç, güzelliğinin doruk noktasında bir kadındı. Acısına bir de korkunç bir başarısızlık duygusu eklenmekteydi. Şimdi bir de geceden beri koridorda hareketsiz bekleyen baba ile konuşmak gerekiyordu. Ameliyattan sonra ona gülümsemiş, iyi olacak demişti. Kırışık yüz aydınlanıvermişti. Gözleri minnetle dolmuş, daha profesör ne olduğunu anlamadan adam diz çöküp ellerini öpmüştü. Onu çömeldiği yerden kaldırmış, hastanın odasına birkaç dakika girmesine izin vermişti. Hasta uyuyordu. Adamın taparcasına bakışından, bir odayı ısıtacak kadar sıcak ve sevgi dolu yaklaşımından etkilenmişti. Sonra, İnsanların bunun gibi bir aşkın bir katresini hissedecek olsalar, yeryüzünde hiç savaş olmayacağını düşünmüştü. Babayı kızının başucundan istemeyerek ayırmış, gidip dinlenmesini söylemişti. Sonra hemşirelerden adamın orada, koridorda bütün geceyi çömelerek geçirdiğini öğrenmişti. Ertesi günü hastanın oda kapısı kapalıydı. Doktorlar ve hemşireler içeriye üşüşmüşlerdi. Profesörün kendisi bile iki ameliyatı arasında hem de 2-3 kez gelmişti. Her seferinde adamın yalvaran bakışlarıyla karşılaşıyor ve gülümsemeye çalışıyordu. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi ona ne söyleyecekti? Konuşmasına gerek yoktu. Zeynel biliyordu. Küçük kızı son nefesini verirken bütün vücudunu bir titreme almıştı. İçinde bir şey koparılmışçasına yere yığılmış ve başı odanın kapısına vurmuştu. Bir hemşire onu orada yarı baygın bulmuştu. Onu bir iskemleye oturtmuş, şakaklarını ıslatmış, kendisine gelmesine yardımcı olmuştu. Artık harekete geçip karar vermek gerekiyordu. Ölü ne olacaktı? Yabancıydılar ve herhalde aile mezarlığı yoktu. Nereye gömülecekti? Bütün bunlar artık profesörün işi değildi. Hastane yönetimi meşgul olurdu. Ama babaya son derece acıdığı için onu teselli edecek bir şeyler söylemek istemişti. Çok uzağa, çok, çok uzaklara takılıp kalmış olan boş bakışlarını görünce vazgeçmişti. Yaşlı adamın elini sıkmakla yetinmiş ve dışarıya çıkmıştı. Zeynel daha sonraki saatler neler olduğunu hatırlamayacaktı. Sadece beyazlar içinde bir kadının tek kelimesini anlamadığı sorular sorduğunu, sonunda cüzdanını açıp belgelerini göstererek kızının İslam toprağına gömülmesini istediğini anımsayacaktı. Öğleden sonra bir yorgun atın çektiği cenaze arabasına beyaz tahtadan bir tabuta koymuşlar, kendisine de izlemesini işaret etmişlerdi. Selmacığının ardından kaç saatten beri yürüyordu. Ocak ayının buz gibi yağmuru iliklerine işlediği halde bunun farkında bile değildi. Birlikte yaptıkları gezileri anımsıyor ve dünyanın ta öteki ucuna gitse bile arkasından gelmesi için yemin ettiren Selma'nın alaycı gülümsemesini hatırlıyordu. Sonunda etrafı kırık dökük duvar taşlarıyla çevrili geniş bir alana geldiler. Mezar taşları otların arasında kaybolmuş gibiydi. Burası Bobigny'deki Müslüman mezarlığıydı. Zeynel, Selma'nın dolaşmayı pek sevdiği boğaza bakan mezarlıkları düşününce hıçkırığını tutamadı. Ama imam sabırsızlanıyordu, geç olmuştu, duaya acele okuması gerekiyordu. Üstelik şu zavallı ihtiyarın daha esaslı bir tören için verecek parası da yoktu. Ölene bir mezar taşı bile yaptıramamıştı. Ne yapalım, bir tahta parçasının üzerine adını yazarlardı, böylece otlar büyüdüğünde mezarlar karışmış olmazdı. Aileler bundan hoşlanmıyorlardı. Ne sefalet. Zeynel iki adamın kazdığı çukura ve iplerle sarkıttıkları tabuta bakıyordu. Küçük kızını ne diye bu kutunun içine hapsetmişlerdi. Kapalı kalmaya hiç dayanamayan Selma bunun içinde boğuluyor olmalıydı. İslam geleneğinde naaşı beyaz bir kefene sararlar, doğrudan toprağa gömerlerdi. Fransa'da böyle bir şeye hakları yokmuş. Mezar kazıcıları işlerini bitirdiklerinde neredeyse karanlık basmıştı. Zeynel mezarlıkta yalnızdı. Araba çoktan gitmişti. Binlerce mezar arasında Selma'sı ile baş başaydı. Bu dört köşe toprak kümbetin karşısında İstanbul'un mermerden oyulmuş, yüzyıllardır büyük sultanların zaferlerini hatırlatan haşmetli türbelerini anımsadı. Ürperdi. Bu fakir mezarlıkta prensesinin yattığı kimin aklına gelirdi? Kim onu hatırlayacaktı? Yeni kazılmış toprağın üzerine uzandı. Bedeniyle küçük kızını örtmeye, sıcaklığını ona aktarmaya çalıştı. Artık Zeynel'den başka kimsesi yoktu. Onu bırakmayacaktı. Sultana söz vermişti. Selma bahçenin derinliklerinden ona doğru koşuyordu. Mavi ipekli elbisesi içinde öyle güzeldi ki, kızıl bukleleri rüzgarda uçuşuyordu. Beni gezmeye götürsene, boğazdaki havai fişekleri görmek istiyorum. Boynuna sarılmış, saçlarını çekiştirip duruyordu. Gel, gelmem gerek. Öyle istiyorum. Ama bahçeden çıkmamız yasak küçük sultanım.
Sen artık Selma'nı sevmiyorsun. Yasak da ne demek? Mutsuz mu olayım istiyorsun?
Yine dediğini yapmıştı. Onu asla karşı koyamazdı. El ele, mimoza ve yasemin kokularının yayıldığı ağaçlı yoldan geçip kendilerini bekleyen altın yaldızlı beyaz kayığa doğru ilerlediler. Selma tüy gibi hafif kayığa atlayıvermişti. Havai fişekler saçlarını aydınlatıyordu. Gözleri parlayarak yerine oturmuş Zeynel'e "Ve şimdi," demişti, "ikimiz çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz." Zeynel'in omzuna dokunan bir el onu uyandırdı. Gün doğuyordu. Tepesine dikilmiş bir adam merakla kendisine bakıyordu. "Burada kalmayın, hastalanacaksınız." Kalkmasına, üzerindeki toprakları silkelemesine yardım etmiş, onu soğuktan titrer halde bahçe aletlerinin konulduğu kulübeye götürmüştü. Orada ona koca bir fincan kahve verdi. Adı Ali'ydi, bekçiydi. Zeynel'in yanına oturdu. "Kardeşim, ölen hanımın mıydı?" Zeynel dişleri birbirine vurarak kekeledi. "Kızım." "Kızına bir mezar taşı dikmedin mi?" Zeynel başını salladı. Kendini birden halsiz hissetti. 3 günden beri ağzına tek lokma koymamıştı. Selma'yı bulduğu andan beri. Ali kararlı biçimde bir dilim ekmek kesti. Al ye. Taşa gelince yandaki mermerci arkadaşımdır. Pahalı olmayan küçük bir taş yapabilir.
Zeynel ağır ağır köstekli saatini çıkardı. Ortaköy'deki debdebeden geriye bir tek bu kalmıştı. Hiçbir şeylerinin kalmayacağı gün için saklıyordu. Oysa artık.
Bir tek bu var, kabul eder mi?
Saati sakla. İhtiyacın olur. Üzülme, taşı yaptırırım. Müslümanlar arasında yardımlaşmak gerek.
Zeynel'in karşı koymalarını aldırmaksızın dışarı çıktı. Bir süre sonra koltuğunun altında küçük beyaz bir taşla döndü. Ağanın söyledikleri doğrultusunda taşın üzerine acemi bir yazı ile şöyle yazılmıştı.
Selma 13-4-1911 13-1-1941.
Zeynel'in içi rahat değildi. Onu Müslüman geleneğine göre gömmediler. Onu bir kutunun içine koydular. Acaba...
Ali'nin yüzü aydınlandı. Gerçek Müslümanları severdi. Bir sıçrayışta kazma kürek getirdi. Bir rafın üzerinde duran beyaz bir çarşaf buldu. İkisi mezara yöneldiler. Yeni kazılmış toprağa atmak, tabutu dışarı çıkarıp çivilerini sökmek sadece 15 dakikalarını aldı. Ali geriye çekilerek, "Seni bırakıyorum," dedi. "Toprak atmak için çağırırsın."
Zeynel usulca tabutun kapağını açtı. Onu tekrar ilk kez görüyordu. Beyaz geceliği içinde ne güzeldi. Kızıl saçları omuzlarına dökülmüş gencecik bir kız gibiydi. Titreyerek yaklaştı ve yanağına bir öpücük kondurdu. Ayağa kalktığında gözleri kupkuruydu. Heyecanı bir anda yok oluvermişti. Bu buz gibi beden ona yabancıydı. Kendi küçük kızı orada değildi. Gülücükleri, şımarık coşkusu, cömertliği ve her yaptığı ile Selma olan kızı uçup gitmiş, kaçıvermişti. Naaşı beyaz çarşafa usulca sardı, sonra hiçbir yerini incitmeden çukura indirdi. Selma'nın koklamayı sevdiği bu toprak şimdi onu kollarına alıyordu. Kolları, dudakları, göğüsleri, o harikulade vücudu toprakta eriyecek, sonra binlerce çiçeğe ve meyveye dönüşecekti. Zeynel, Selma'nın arkasında durup gülümsediğini hissetti. İşte onun istediği de buydu. Pek yakında yanına gidecekti. Üçü, küçük kızı ve sultan, yeniden bir arada olacaklardı. Boğaz içine benzeyen bir nehrin berrak dalgalarının yaladığı, Ortaköy'dekine benzer bir sarayda ilelebet birlikte olacaklardı. Birden tıkandı. Gözleri dehşetle büyüdü. Çocuk! Çocuğu unutmuştu. 3 günden beri yapayalnızdı. Onu yedirip içirecek kimsesi yoktu. Belki de ölmüştü. Allah'ım, Allah'ım, koru onu. Otele nasıl döndüğünü bilmiyordu. Galiba Ali, Paris'e dönen bir cenaze arabasını durdurmuş, onu tabutun konduğu yere oturtmuştu. Sonra ihtiyar bir kaçık gibi dualar haykıra haykıra koşmuştu. Odaya girdiğinde küçük kız yatağın üzerinde beti benzi solmuş yatıyordu. Başı arkaya düşmüş, ağzı açık, zorlukla nefes alıyordu. Öylesine bir çığlık atmıştı ki komşulardan biri koşmuş, çocuğu kımıldatmamasını, sadece başını kaldırarak biraz su vermesini söylemişti. Ama küçük kız ne verilse kusuyordu. Zeynel onu kollarına almıştı. Buz gibiydi. Bir örtüye sarıp merdivenleri dörder dörder inerek Madame Emilie'nin önünden geçmiş, kadın yolunu kesmeye kalkışmıştı.
"Hey, 2 haftalık kira borcunuz var."
Koşarak Martre sokağından aşağıya inmişti. Zor ayakta durabiliyordu. Yol üstünde birkaç sağlık merkezi görmüş, kapıyı çalmış, kimse açmamıştı. Günlerden pazardı. Sonunda ümitsizlikle bir polise başvurmuş, o da yabancılar için her gün açık olan İsviçre konsolosluğunu salık vermişti. Konsolosluğa girdiğinde ve tombul yanaklı bir sekreter ne istediğini sorduğunda çocuğu kollarına tutuşturup oracağa yığılıvermişti. O gün öğleden sonra konsolosun eşi Madame Naville, Kızıl Haç için yakında düzenleyecekleri yardım toplantısı için gerekli adresleri almaya gelmişti. Çocuğu görür görmez telefona sarılarak kendi doktorunu çağırmış, sonra yaşlı Müslüman'a bir kadeh vodka içirmişti. Zeynel az daha boğulacaktı, tükürmek istiyordu. Ama kadın güvence vermişti. İçki değil, ilaç. Zeynel pek çabuk kendine gelmişti. Bu iyi kalpli kadına bütün öyküyü anlatmıştı. Prensesi ölmüş, küçük kız 3 gündür otel adasında aç kalmıştı. Zaten birkaç dakika sonra doktor da gelmişti. Çocuğu görünce tam zamanında diye homurdandı. Çantasından büyük bir şırınga çıkartarak çocuğa serum verdi, sonra da onu inceden inceye muayene etti. Çok zayıf, ciğerler etkilenmiş. Birkaç günden beri hiçbir şey yiyip içmediği anlaşılıyor. Bir inilti duyup başını çevirdi, yaşlı adama acıyarak baktı. Üzülme dostum, onu kurtaracağız. Ama iyi bakım ister. Sonra Madame Naville'e döndü. Sosyal yardım bölümü ağzına kadar dolu. Bütün savaş yetimleri orada. Bu çocuğu yanında devamlı bir bakıcı bulunmalı. Yoksa korkarım. Konsolosun eşi sözünü kesti. Onu yanıma alırım doktor, iyileşene kadar. Bu küçük kız gökten düştü. Ölüme terk edemem. Haftalarca Zeynel her gün çocuğu görmeye geldi. İşgal altındaki Paris'te bir bolluk adacığı olan İsviçre konsolosluğundaki bakım ve sağlıklı beslenme sayesinde çocuk çabuk iyileşmişti. Şimdi topuz gibi küçük bir kızdı ve harem ağasını her defasında sevinç çığlıkları ile "Zezel!" diye karşılıyordu. Konsolosun eşine bütün öyküyü anlattı Zeynel. Sadece Amerikalı hikayesini ve Raja'ya gönderilen mektubu atladı. Raja'nın cevap vermemiş olduğu için eline o mektubun hiç geçmediği ümidindeydi. Savaş bittiğinde çocuğu aldırabilirdi. Artık Selma yaşamadığına göre tek çözüm buydu. Küçük prenses Zenana'da büyüyecek, evlenecek, Ora kadınlarının rahat ve tasasız yaşamını sürecekti. Selma'nın ölürken söylemeye çalıştığı da bu değil miydi? Harem ağası hastaneden çıkarken arkasından koşan genç hemşireyi hatırladı. "Monsieur, bir dakika bekleyin. Kızınız öldüğü zaman, yani biraz öncesinde yanında bulunan bendim." Elimi tuttu ve şöyle dedi. "Affet Emir, çocuk, yalan söyledim." Son sözleri bu oldu. Zeynel ürperdi. Genç kadının öleceğini anladığı zaman çocuğunu babasız bırakmakla duyduğu korkuyu düşündü. Kızının özgür olması için her şeye katlanan Selma, kendisinin öleceğine ve çocuğunun kimsesiz kalacağına hiç ihtimal vermemişti. "Güzel prensesim, zavallı küçük kızım." Zeynel kendini çok yorgun hissediyordu. Odanın bir köşesinde çocuk bebekleriyle oynuyordu. Artık güvenli ellerdeydi. Kendisine ihtiyacı yoktu. Zeynel görevini iyi kötü yapmıştı. Şimdi o da gidip dinlenmek istiyordu. Çocuğu alnından öptü, sonra rahatsız etmemek için usulca odadan çıktı. Onu bir daha gören olmadı. Son söz. Annemin öyküsü böyle bitiyor. Ölümünden az sonra İsviçre konsolosluğuna bir ziyaretçi geldi. Bu Selma'nın kuzeni Orhan'dı. Kart vizitinin üzerine sadece şunları yazmıştı: "Ölmüş prenses tarafından." Diplomatik yoldan haberdar edilen Raja bir kızı olduğunu öğrendi. İngiliz sömürgesi Hindistan ile işgal altındaki Fransa arasında iletişim olmadığından çocuğu Badalpur'a aldıramadı. Savaştan çok sonra buluşacaklardı. Ama bu bir başka hikaye. Zeynel'in izne rastlanmadı. Acıdan, sefaletten ölmüş müydü? Yoksa yabancılar arasında bir yabancı olarak bir mühürlü vagona konup bilinmeyen yerlere mi gönderilmişti? Harvey'e gelince unutmuş değildi. Ama karısının ölümüne kadar onun 3 yıl boyunca kendisinden sakladığı Selma'nın mektuplarından haberi olmamıştı. Fransa kurtulur kurtulmaz Paris'e koşmuş, Selma'nın öldüğünü öğrenince çocukla meşgul olmak istemişti. Karışık formalitelere henüz el attığında bir kalp krizinden ölmüştü. Sonraları, çok sonraları annemi tanımak istedim. Onu tanımış olanlarla konuşarak, tarih kitaplarını okuyarak, o devrin gazetelerini karıştırarak, ailenin dağınık arşivlerini araştırarak, bulunduğu yerlerde dolaşarak, yaşamın çeşitli kesimlerini canlandırmaya, yeni baştan yaşamaya çalıştım. Sonunda ona daha fazla yaklaşabilmek, onu bulabilmek için sezgime ve hayal gücüme güvendim. Kitabın sonu.